Ayrım 4.
Buna Plotinus şöyle cevap veriyor. Biz şunu iddia ediyoruz. Ruh hakiki varlıktır. Bunun anlamı ise şudur. Dünyada özü gereğince ruh daima yüksek bir yer tutar. Buna göre de ruh dünyada kendi özüne akraba bir şey veya akrabalık izi görürse ona bakmak ruhu sevindirir, sarsar. Onunla ilgi içine girer ve bununla da kendi asıl özünü ve ruha ait olan şeyi hatırlar. Şu halde ruh kendi mahiyetini, özünü hatırlatan şeyleri kendine akraba olarak görür. Fakat dikkat edilirse bu da oldukça karanlık bir ifadedir. Bu ifadenin aydınlığa kavuşabilmesi için ruhun asıl özünün, mahiyetinin ne olduğu sorusu sorulmalıdır. Çünkü ruhun asıl mahiyeti kavrandıktan sonradır ki bu mahiyete katılan nesnelerin ne çeşitten nesneler olduğu belirlenebilir. Ruhun asıl mahiyeti özü ideadır. İda birin nous aracılığı ile ışıdığı formdur. Ruh demek form demektir. Ruh böyle tanrısal bir form, bir ida olarak anlaşılınca ruh ile akraba olan nesnelerin bu akrabalık bağlılıkları da kendiliğinden aydınlığa kavuşmuş olur. Zira ruhun ilgi içine girdiği, kendi asıl mahiyetini hatırladığı nesneler ruhun asıl mahiyetinden, formdan, idadan pay alan nesnelerdir. O halde burada Platon'da olduğu gibi ida ile görünüş kopya arasında bir pay alma, bir metekis bağı vardır. Fakat dikkat edilirse bu ilgi içinde Platon kadar Aristoteles de işe karışmış olur. Zira ida salt bir formdur, bir morphedir. Nesneyi güzel kılan ve dolayısıyla onu ona bakan ruh ile akraba kılan prensip morphedir, şekildir, salt formdur. Güzelliğin ölçüsü belirleyicisi o halde bu salt formdur. Fakat hemen şunu belirtelim ki bu salt form individüel bireysel bir ilke olmayıp evreni yaratmış olan universal tümel bir ilkedir. Bundan ötürü yukarıda Plotinus estetiğinin güzel anlayışının bir universal formel prensibe dayandığını söyledik. Nesneleri güzelleştiren bu ilkedir. Çünkü ruh ile nesneler arasında benzerlik kuran faktör budur. Acaba nesneler ile ruhun akrabalığı nasıl meydana geliyor? Yukarıda söylendiği gibi bu pay alma ile meydana geliyor. Bunu Plotinus'un diliyle söylersek bu biz böyle öğretiyoruz diyor. Plotinus formdan pay almaklı olur. Zira şekilsiz olan her şey şekil ve form almak için belirlenmiştir. Fakat kavram ve formdan pay almadığı müddetçe o çirkindir ve tanrısal akıldan yoksundur. Bu doğrudan doğruya çirkinliktir ve sonra Plotinus buradan çirkinliğin tanımına geçiyor. Güzeli olduğu gibi çirkinin de en temel bir şekilde tanımını ilk yapmış bir düşünür Plotinus olmuştur. Ve Plotinus'tan sonra güzelin yanında çirkin de daima diyalektik olarak gelişecektir. Plotinus'un yaptığı çirkin tanımı şudur. Çirkin formun ve ideanın hakim olamadığı şeydir. Çünkü madde ideaya tamamen uyan bir forma müsaade etmemiştir. Yine bir başka yerde Plotinus bunu şöyle ifade ediyor. Formun hakim olamadığı şey zayıf bir ışık elde eder ve artık güzele ait olamaz. Çünkü renkler aracı ile şekil olmaya katılmamıştır. O halde çirkin ideadan, formdan, dolayısıyla tanrısal akıldan pay almamış olan şeydir. Bu çirkin tanımını tersine çevirip buradan güzel için bir tanım elde edebiliriz ve güzel ideadan, formdan pay almış olan şeydir diye tanımlayabiliriz. Güzel tanrısal akıldan pay almaktır. Fakat güzel hakkında böyle bir tanım çok genel bir tanımdır. Plotinus'un metoduna uyarak aşağıdan yukarıya doğru yani tabiat alanında, ruh alanında ve nous alanında güzeli belirlemek lazımdır. O halde algı dünyasında gördüğümüz güzel nesnelerin güzelliği nedir? İlkin bu soruya cevap vermeden önce algı dünyası nedir sorusunu sorup cevap vermeliyiz. Algı dünyası yukarıda söylenmiş olduğu gibi ruhun bir emanetüelidir ve bu bakımdan da bir forma sahiptir. Duyu dünyasında forma sahip olan her şey ruhtan ve bu ruh aracılığı ile de nous'tan doğmaktadır. Tabiata aykırı olan şey için nous dünyasında hiçbir iddia yoktur. Doğuştan olan topallık da şekil verme gücünün maddeye hakim olamamasından ileri gelir. Sonradan olan sakatlık ise örnek olan formda meydana gelen bir arıza sebebiyle. Fakat tabiatta güzel olan her şey formun gücünden, o nesnenin maddesinin forma, idaya katılmasından ileri gelir. Güzel nesne diyor Plotinus, o halde Tanrı'dan gelen forma katılmakla doğar. Bu güzelin bilgisini ruh, bu bilgi için belirlenmiş olan bir yetiyle gerçekleştirir. Bu yeti kendi alanında bulunan şeyler üzerine hüküm vermek için belirlenmiştir. Belki de ruh kendinde bulunan iddiaya göre güzeli ölçüp biçmekte tek başına bu işi yapar ve verdiği kararda iddiayı doğrunun normu olarak kullanır. Fakat şimdi bedenin, duyulur nesnenin güzelliğiyle bedenden önce gelen ve bedenin üstünde bulunan güzellik nasıl birbirleriyle uyuşurlar? Ve mimar evin iddiasına göre kendi içinde seçtiği evi kendi dışında nasıl güzel olarak adlandırabilir? Özellikle bu son sorulara Plotinus'un vermiş olduğu cevap onun sistemi bakımından çok karakteristiktir. Plotinus şöyle cevap veriyor. Çünkü diyor dışarıda bulunan evi kitle olarak taşlardan ayırıp sıyırırsak içeride bulunan iddianın bir bölünmesini maddenin dış kitlesi sayesinde bir bölünmesini ifade eder. Yani parçalanmayan bir şeyin çokluk halinde görünüşe ulaşmasını. Buradan çıkan anlam şudur. Ruh iddiaya, nousta bulunan iddiaya göre nesneler dünyasına form veriyor. İddianın tek olmasına karşılık ruhun iddia örneğine göre form verdiği nesneler bir çokluğu gösterir. Ev iddiası bir tek olduğu halde dışarıda sayısız ev çokluğu vardır. Bunun sebebi gerek Platon'un ve gerekse Plotinus'un deyimiyle evin iddiasına katılmasıdır, ondan pay almasıdır. Fakat Plotinus'un yukarıdaki sözlerinin son cümlesi bu pay alma yerine yeni bir deyim kullanıyor. Görünüşe ulaşmak deyimini. O halde bir olan iddia çoklukta görünüşe ulaşıyor. Bu görünüşe ulaşma deyimi ileride özellikle idealist felsefelerde önemli bir rol oynayacaktır. O halde nesneler dünyasında görünüşe ulaşan bu iddia ilkin renkler aracılığı ile bu emanatüeli gerçekleştirir. Rengin güzelliği bir form sayesinde maddede karanlığa, madde olmayan ışığın varlığı ile, düşünce ve şekil aracıyla hakim olma ile doğan yalın bir şeydir. Bundan ötürü ateş yalın bir şey olarak öteki cisimlerden önce güzeldir. Zira diğer elemanlara göre o iddiaya daha yakındır. Mevki bakımından diğer elemanlar karşısında ateş en üstündür ve bütün cisimler arasında en incesi olduğu gibi madde olmayan şeye en yakınıdır. Böylece renk ateşe primer olarak katılır ve diğer cisimler ancak ateşten renk aracıyla şekillenmeyi alırlar. Bunun için ateş ışık verir ve parlar. Sanki bir iddiaya aitmiş gibi. Fakat form tarafından hakim olunmamış bir şey ise zayıf bir ışık alır ve artık o güzel değildir. Zira renkler aracılığıyla olan şekillendirmeden pay almamıştır. Demek oluyor ki duyulur dünya ile ruh dünyası arasında da bir aracı prensip ile karşılaşıyoruz. Bu aracı prensip ateştir. Ateş varlığın özü olan bire, ışık kaynağına, cisimler dünyasında en yakın olan elemandır. Çünkü ateş en fazla ışıklı olan şeydir. Rengin ateşe bir primer kalite olarak katılması, ateş ile cisimler dünyası arasında bir bağ kurmuş oluyor. Buradan şu zorunlu sonuç çıkar ki, renkli nesneler renkten yoksun olanlara nazaran ateşe daha yakın olmaları sebebiyle daha güzel olacaklardır. Çünkü Plotinus'un yukarıdaki sözlerinin bildirmiş olduğu gibi, renk karanlığa hakim olmanın ifadesidir. İda, yani form, duyulur dünyaya, ateş ve renk aracılığıyla giriyor, karanlığa hakim oluyor ve duyulur dünyanın, cisimler dünyasının güzelliğini sağlıyor. Dünyayı duyular, nesneler dünyasını güzelleştiren şey, o halde idadır. Nesneler üzerinde idanın yansımasını gördüğümüz için onları güzel buluruz. Ama iddia duyulur dünyada yalnız ışık ve renk halinde ışımıyor. Aynı zamanda duyulur dünyada bir form prensibi olarak da etkide bulunuyor ve cisimler dünyasının güzelliğini sağlıyor. Zira ruh iddia örneğine göre karanlık olan maddeye form verir ve maddenin form kazanması ise onun ışıklanışı anlamına gelir. Ama form kazanmış olan madde formel bakımdan da bir değişme meydana gelir. Bu değişme çoklukta birlik halindedir. Bunu Plotinus şöyle anlatıyor. Algı cisimlerde formdan yoksun olması dolayısıyla kendisine direnen realiteyi hükmü altına alan ve birlik halinde bağlayan iddiayı ve bütün öteki formlar üzerinde ışıyarak hükmeden formu görünce o zaman cisimler dünyasının görünüşünün çokluğunu birleştirir. Onu yukarıya doğru kaldırır ve parçalanmaz olan iç dünyanın basamağına götürür ve onu bu iç dünyaya harmonik bir şey olarak teslim eder. Ona uygun olan ve onun dostu olan bir şey olarak tıpkı soylu bir adama bir delikanlının yüzünde parıldayan erdem izinin hoş gelmesi gibi ki bu erdem izi onun özüyle üç dünyasıyla uygunluk halindedir. Algımız buna göre görünüşler dünyasında algıladığı ve iddia ile form ile münasebette getirdiği şeylerin çokluğunu bir birlik halinde kavrar. Çünkü onlarda kendi ruhunun birliği ile akraba bir yan bulur. Duyulur güzel, gerçi bir birlik halinde kendini gösterir. Bir çoklukta birlik halinde. Ama bu birliğin, bu çoklukta birliğin alt planında iddia ve form vardır. Bir başka deyimle söylersek, algı iddiadan pay almış olan ve iddiaya göre form verilmiş bulunan nesneleri bu münasebet içinde kavradığı için onları bir birlik halinde algılar. Çoklukta birliğin hakiki anlamı Plotinus'a göre işte budur. Bunu yine Plotinus'un diliyle söylersek, o halde işe iddia katılır. İddia birçok parçaların birleştirilmesiyle bir birlik haline gelmesi gereken şeyleri düzenler. Onları birbirleriyle münasebete getirir ve birbirleriyle birliğe dayanan bir uygunluğa götürür. Zira iddianın kendisi de birlikli olduğuna ve birçok parçalardan meydana gelmiş olan bu şekil kazanmış şeyin mümkün olduğu kadar birlikli olması lazım geldiğine göre o birlikli kılınır. Ve ancak o zaman o şey güzelliğe sahip olabilir ve güzellik bütünü olduğu gibi parçalara da katılır. Duyulur dünyanın güzelliği iddiaya dayanır. Zira ruh cisimler dünyasına iddiaya göre form vermiştir. İddia birlikli olduğuna göre cisimler dünyasında da aynı birlik prensibi hakim olacaktır. Cisimler dünyasının güzelliği görünüşte çoklukta birliğe dayanır. Aslında ise iddiaya, iddianın sağladığı düzene dayanır. Güzellik şekil veren iddianın ifadesidir. Bu ifadede ya çoklukta birlik veya yalınlık halinde görülür. Duyulur dünyanın güzelliği o halde üç kategori içinde kendini gösteriyor. A. Rengin güzelliği. Renkte karanlık dünya olarak madde ışık aracıyla aşılmış bulunuyor. B. Formun güzelliği ki burada formdan yoksun olan madde form almaya zorlanmıştır. Bu formun ilkesi de çoklukta birliktir. C. Üçüncü kategoride ton, ses güzelliğidir. Bu Plotinus'a göre nousun doğrudan doğruya kendini ifade etmesidir. Ve Plotinus'a göre eğer tonlar sayılarla ideal bir ilgiyi gösteren sayılarla ölçülebilir ve buna göre de iddiaların ifadesi ise bu tonlar güzel olabilir. Plotinus'un cisimler dünyasının güzelliğini açıklaması sonraları hemen hemen bütün idealist estetiklerin kaynağı olmuştur. Plotinus'un bütün bu yukarıda söyledikleri, örneğin Hegel'i hatırlatmıyor mu? Hegel'e göre de güzel, iddianın maddede görünüşe ulaşmasıdır. Bu tanım, Plotinus felsefesinin mistik yanı unutulursa, hemen hemen Hegel'in de güzellik tanımıdır. Şimdi, yukarı, duyuüstü dünyanın güzelliğine geçiyoruz. Duyuüstü dünya, ruhun dünyasıdır. Ruh, maddeye, hile, zıt olan prensiptir. Maddeye zıt olması onun maddi olandan uzak bulunduğunu gösterir. Maddeden uzak olan şey, bire, iyiye ve mutluğa daha yakın olan şey demektir. Bu bire daha yakın olan şeyin güzelliğine gelince, şüphesiz ki bu güzellik cisimler dünyasında bulmuş olduğumuz güzellikten daha üstün ve yüksek bir güzellik olacaktır. Zira cisimler dünyasının güzelliği, maddeye, iddianın form vermesiyle meydana gelen bir güzellikti. Ruhun dünyasında madde tamamen silindiğine göre, ruhi güzellik maddeden kurtulmuş salt bir güzelliktir. Şimdi bir an yine cisimler dünyasını ve onun güzelliğini hatırlayalım. Cisimler dünyasının ben algı yoluyla kavruyordum. Duyularım bana dış dünyayı veriyordu. Dış dünyanın cisimler dünyasının duyular yoluyla kavranması, bu dünyanın maddeye dayanması sonucunu ortaya koyar. Duyulur dünyanın güzelliği de zorunlu olarak yine duyular ve algı yoluyla kavranacaktı. Gerçekten de bu böyledir. Cisimler dünyasının güzelliği bana duyu içeriği olarak verilmiştir. Şimdi bu ruhun dünyasının güzelliğine gelince, burada ilk sormamız gereken şey, onun ne şekilde kavranabileceği, yani ruh dünyasının güzelliğinin bana nasıl verilmiş olduğu meselesidir. Ruh dünyasının güzelliği, duyu yoluyla kavrayamam. Çünkü ruh dünyası duyu üstü bir dünyadır. Bunu Plotinus'un diliyle söylersek, görmek için algının artık yetmediği, duyular işe karışmadan ruhun doğrudan doğruya gördüğü ve tanıdığı yukarı güzelin kavranması için yukarıya doğru yükselmek ve algıyı aşağıda bırakmak gerekir. Duyulur güzeli görmemiş veya güzel olarak kavramamış bir kimse, örneğin doğuştan kör bir insan nasıl onun hakkında konuşamayacaksa, aynı şekilde manevi faaliyetleri sanatların ve bilimlerin ve buna benzer şeylerin güzelliğini kabul etmeyen bir kimse de bu manevi güzellikler hakkında konuşamaz. Adaletin ve ölçülülüğün yüzünün ne kadar güzel olduğunu tasavvur edemeyen bir kimse, erdemin parlaklığı üzerine bir şey söyleyemez. Oysa o, sabah ve akşam yıldızlarından daha güzeldir. O halde ruhun güzelliği algıyla kavranabilir olan bir güzellik olmayıp, o ruh tarafından doğrudan doğruya kavranır. Çünkü ruhun güzelliği ruha göre transcendent, aşkın olan bir güzellik değildir. İmmanent, içkin bir güzelliktir. Ruhun güzelliği salt maddeden, hile, arınmış olan bir güzelliktir. Buna göre de duyulur dünyanın üzerinde bulunur. Çünkü ruh cisimler dünyasının üstünde olan bir basamaktır. Ruhu cisimler dünyasına göre daha ışıklı, daha aydınlık yapan şey de bundan ileri gelir. Ruhun büyüklüğü diyor Platonius, dünyaya ait nesnelerden yüz çevirebilmeye dayanır. Ve bilgelik de bu daha aşağıda bulunan şeylerden uzaklaşan bir düşünme olup bu ruhu yukarıya doğru yöneltir. Ruhun güzelliği cisimler dünyasından bakışını çeviren ve daha yukarıya özellikle de mutluluğa doğru yönelen ve ruha bu yönü verdiren bilgeliğin kavradığı, sahip olduğu bir güzelliktir. Ve bu güzellik maddeden arınmış olması sebebiyle çirkinlikten uzaktır. Böyle olunca da ruh güzelliğe sahip olan bir kimsenin arınmış halini devam ettirmesi gerekir. Duyulur dünyaya karşı duyulan ve duyulur dünya ile kurulan ilgi, ruhu ve ruhun güzelliğini tekrar kirletmeye ve çirkinleştirmeye kafi gelir. Böylece eğer bir kimse çamur veya balçık içine dalacak olursa, onun daha önce sahip olduğu ruhi güzellik artık kendini göstermez. Yalnız çamur ve balçığın ona yapışmış olduğu şey görünür. Bununla beraber onda görünen çirkinlik, ona yabancı olan bir katılmadır. Böyle bir insana düşen ödev, eğer tekrar güzel olmak isterse, onun kendini yıkamasıdır. Onun arınmasıdır. Ancak bundan sonra neyse yine odur. Arınmak duyulur dünyaya, maddeye ait şeylerden arınmak yalnız güzelliğe götürebilir. Ruhun güzelliği şu halde katarsis, arınmaya dayanan bir güzelliktir. Katarsisin sağladığı bir güzellik ise ancak moral, ahlaksal bir güzellik olabilir. Çünkü o, genel olarak iyi eylem ve erdem ile aynı şey olmuş olur. İyi, hileden kurtulmuş olmadır. Hileye, maddeye bulanmış olan şey kötü ve aynı zamanda çirkindir. O halde güzel ve iyi, çirkin ve kötü aynı yol üzerinde araştırılmalıdır. İlk olarak aynı zamanda iyi olan güzel ele alınmalıdır. Güzel aynı zamanda iyi olduğu için noos doğrudan doğruya güzel olan şeydir. Noos ruhu güzelleştirir. Sonra şekil veren ruhtan davranışlardaki ve eylemlerdeki güzellik meydana gelir. Ve son olarak da güzel olarak adlandırılan bedenleri bu ruh güzel kılar. Zira ruh tanrısal bir şeydir ve güzelin belli ölçüde bir parçasıdır. Bundan ötürü de onun dokunduğu ve hakim olduğu şey güzelleşir. Güzellikten pay alabildiği ölçüde. Güzel, moral karakterde olan bu güzel kaynağını birin ilk emanetiyonu olan Noos'ta bulur. Bu güzel, katıksız olan güzeldir. Sonra eylemlerde bulduğumuz güzellik gelir ki bu ikinci bir emanetiyon basamağı olduğundan Noos'un güzelliği derecesinde salt değildir. Nihayet cisimler dünyasının güzelliği gelir ki bu güzellik madde ile karışmıştır. Güzel ve aynı zamanda iyi, maddeden, karanlıktan olabildiğince arınmadır. Güzelliğin ölçüsü bu arınmadır, katarsistir. Arınma ne kadar fazla ise güzellik o derece güçlüdür. Duyuların ve maddenin bulunduğu yerde daima kötülük ve çirkinlik vardır. Madde ve çirkinlik ruha zıt ve ruha yabancı olan prensiptir. Böylece haklı olarak ruhun çirkinliğini yabancı bir karışım, bedene ve maddeye bir yönelme olarak adlandırabiliriz. Ve bir ruh için çirkin olmak, salt olmamayı, bulanık olmayı ifade etmez de, çamura bulanmış altın gibi kirli olmayı ifade eder. Çamurdan temizlenirse altın parçası, o zaman salt altın olarak geriye kalır ve o da güzeldir. Kendine yabancı elemanlardan kurtulur kurtulmaz ve kendi başına kalır kalmaz ruh içinde aynı şey olur. Bedenle olan ortaklıktan, ruhta meydana gelmiş olan arzulardan ruh kurtulunca öteki bütün tutkulardan da kurtulur. Ve bedenin balçıklardan temizlenir ve kendi başına kalır ve artık ona yabancı bir varlıktan gelen çirkinliği artıksız olarak reddeder. Çekinmeden diyebiliriz ki Plotinus'a göre ruhun güzelliği bedene ait arzu ve tutkulardan kurtulmuş olmaktır. Çünkü ancak o zaman bireysel ruhlar ne olsa katılabilirler, ondan pay almış olabilirler. Buna karşılık çirkin bir ruh, tutkularla dolup taşan bir ruhtur. Bunu yine Plotinus'un diliyle söylersek, araştırmamıza çirkinin mahiyetinin ne olduğunu ve neden dolayı çirkinin çirkin görüldüğü de katılabilir. O halde çirkin bir ruhu alalım. Böyle bir ruh dizginsiz birçok arzu ve karışıklık ile yüklüdür. Korkaklığı yüzünden korkular içindedir. Salt olmayan hazlar içindedir ve ona bedenin verdiği çirkini haz veren bir şey olarak kabul eder. Böyle bir ruh moral, ahlak bakımından elbette çirkin bir ruh olacaktır. Dizginsizlik, duyulur haz, karışıklık çirkini belirleyen özelliklerdir. Karanlıktan, çirkinlikten kurtulmuş olan güzelliğin de bazı özellikleri vardır. Bu özellikler nelerdir? Çirkinlikten kurtulmuş bir ruh, yani güzel bir ruh, bire doğru yönelmiş olan ruhtur. Böyle bir ruh, sevinç ve hazdan doğan bir sarsılma içindedir. İşte kendinden geçme, tatlı bir sarsılma, arzu ve sevgi, hazdan doğan sarsılma, bütün bunlar her güzel karşısında meydana çıkması gereken duygulardır. Güzel, onu yaşayan insanda böyle duygular doğurur. Ruhun güzelliği bu gibi duygular tarafından belirlenir. Fakat bu duyguların belirlemiş olduğu güzel, varlık olarak nedir? Buna Plotinus şöyle cevap verir. İmdi, güzel böyledir ve böyle görünür. Ve güzeli görebilmiş olan bir kimse, onun hakiki varlık, ontoson olduğunu inkar edemez. Güzeli ontos on, hakiki varlık yapan temel prensip birdir, iyidir. Güzelin asıl vatanı birin ilk emanetonu olan noosalındır. Ruh ancak yukarıya, ona çabalamakla bu hakiki varlığa, güzele erişebilir. Bundan dolayı biz tekrar her ruhun varmayı arzu ettiği iyiye ve doğruya yükseleceğiz. Onu görmüş olan herhangi bir kimse, ben onun güzel olduğunu söylediğimde ne demek istediğimi bilir. Onun arzulanması bile iyi olarak özlenmelidir. Ona erişmek, yukarıya doğru giden yolu seçecek, bütün güçlerini onun için hazırlayacak, düşüşümüzde üzerimize konulmuş olan her şeyden kendilerini soyacak olan kimseler içindir.